Ayrım 19. Vulkanın Yaratılışı. Jack de Brule, sayfa 169. Lurbut artık boşalmış olan yolun karşısına geçerken rezil bir Arap için iyi bir meblağ diye düşündü. Kapının yanında durdu. Sokaklar şimdi ürkütücüydü. Öğleden itibaren çeşitli stratejik noktalardan Süleyman'ın dükkanını gözetlemişti. O zaman zarfında sokaklar hep kalabalık ve gürültülüydü, şimdi ise kimseler yoktu. Hatta dar sokaklarda gizlenen sayısız kedi bile ortadan kaybolmuşlardı. Handa suç yok denebilecek kadar az olduğu için gelişmiş güvenlik yöntemlerine de gerek yoktu. Lurbut, Süleyman'ın dükkanının zayıf kilidini ustalıkla açtı. Dosyada okuduklarından Arap'ın daima namazdan sonra Han'dan ayrılarak Giza'daki büyük piramitlere giden yol olan Şari el Haram'daki evine gitmeden önce birkaç dakikalığına dükkanına uğradığını biliyordu. Lurbut boş sokağa bir kez daha kolaçan ettikten sonra dükkanın kapısını kapatıp kilitledi. Dükkana girdiğinde vasistastan içeri giren belli belirsiz ışıkta parlayan altınların bulunduğu vitrinlerin önünden geçti. Batmakta olan güneş odada uzun gölgeler oluşmasına yol açıyordu. Lurbut ceketinin altındaki kılıftan Takarov marka bir tabanca çıkarıp Süleyman'ın arka ofisinin önündeki boncuklu perdeleri araladı. Kitap yığınları ve altınların ayarlarını saptamakta kullanılan bir ölçeğin durduğu hor kullanılmış ahşap çalışma masası küçük ofisin ortasını işgal etmişti. Duvarlardan birine dayanmış alçak bir sedirin üstünde kararmış ve oksitlenmiş bir semaver duruyordu. Odada ter, haşhaş ve toz kokuları birbirine karışmıştı. Lurbut masanın arkasına oturup tabancasını kucağına koydu. Süleyman namazdan dönene kadar 20 dakika odadaki tek hareket Lurbut'un ara sıra siyah gözlerini kırpması oldu. Şehrin hemen dışında duran sfenkslere has bir sabırla bekliyordu. Lurbut'un içeri girmesi odayı, odanın havasını, etkisini bozmuştu. Lurbut hareket etmeden orada kaldıkça da oda onun varlığını kabullenerek huzura kavuşmuştu. Öğrencilerin tamamen karanlık labirentlere konulduğu Karadeniz kıyılarındaki eğitim kampında öğrendiği bir hünerdi bu. Oradan sağ olarak çıkan mezun olurdu. Dükkanın ön kapısının açılıp kapandığını duyduğunda bile hareketsizliğini sürdürdü. Bir saniye sonra da Süleyman'ın kocaman cüssesi ofisini dükkandan ayıran perdeyi araladı. Süleyman ufak bir fincana kahve koydu ve davetsiz misafiri fark etmediği için az kalsın Lurbut'un üzerine çıkıyordu. Adamı gördüğünde yüksük büyüklüğündeki fincan tombul parmaklarının arasından taş zemine düşerek kırıldı. Sakallarının altında Süleyman'ın beti benzi attı ve birkaç adım geriledi. "Dosyanızda burada Han'da hiç tedbirli davranmadığınızı okudum." Lurbut akıcı aksansız bir Arapça ile konuşmuştu. "Çarşıdaki statünüzün sizi koruyacağını zannediyordunuz değil mi?" İlk başta yaşadığı şoktan kurtulan Süleyman "Kimsiniz?" diye sordu. Lurbut duygusuz bir sesle "Benim adım sizin için bir anlam ifade etmez Süleyman el-Aziz" diye konuştu. "Siz Hawaii'ye yaklaşık bir ton silah, mühimmat ve malzeme temin etmek üzere tutulmuştunuz, doğru değil mi?"
"Neden söz ettiğinizi bilmiyorum."
"Bildiğinizden eminim. Sipariş muhtemelen birkaç hafta veya birkaç ay evvel Takahiro Ohniishi tarafından verilmişti."
"Ben basit bir kuyumcuyum, anlamıyorum."
Lurbut sanki Süleyman konuşmamış gibi sürdürdü sözlerini. "Ben bu siparişin gerçekleştirilmesini istemeyen bir grup için çalışıyorum. O silahların Hawaii'ye gönderilmesini istemiyoruz. Aslında bundan böyle sizin Ohniishi ile iş yapmanızı istemiyoruz."
"Siz kim oluyorsunuz da işimi nasıl yöneteceğimi bana öğretiyorsunuz?"
Süleyman onu küçümseyerek cevabı yapıştırmıştı. "Ah, demek artık o basit kuyumcu değilsiniz." Lurbut'un gülümsemesinde eğlenceden eser yoktu. Süleyman aşağılayıcı bir ses tonuyla "Sizin gibi tipleri iyi bilirim" dedi. "Siz şans eseri bu bilgiyi elde eden paralı askerin birisiniz. Siz Süleyman el-Aziz Süleyman'a şantaj yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz?"
"Ben size şantaj yapmak için gelmedim. Size siparişin iptal edildiğini söylemek için buradayım."
"Çok geç kaldınız paralı asker. O silahlar bir şilepte ve Hawaii yolunun yarısını aldı bile." Adamın kırışık alnı boncuk boncuk terlemişti.
Arap yalan söylüyordu. Süleyman silahları daha almamıştı. Ohnişi'nin verdiği depozitoyu bugünlerde Sri Lanka'daki bir hidroelektrik projesinin tahvil fiyatlarını yükseltmeye harcıyordu. Teröristlerin yeraltı dünyasındaki tanıdıkları sayesinde bölücü Tamillerin 2 haftaya kalmadan devasa barajlar ağını bombalayacaklarını öğrenmişti. Fiyatları yükselttikten sonra saldırının hemen öncesinde hisselerini az bir düşüşle sattığında parasını 4'e katlayacaktı. Ve Ohnişi'nin siparişini de ancak o zaman oluşturacaktı. Yalan söylediğinden eminim Süleyman. Nurbut Takarov'u ilk kez gösterdi ama dürüst olmak gerekirse gerçeğin ne olduğu umurumda değil. O kadar iri bir adama göre Süleyman'ın tepki süresi inanılmayacak kadar kısaydı. Yaylanarak kendisini odanın karşı tarafına atarken vücudu havada dev bir zeplin misali süzüldü. Lurbut silahını Süleyman'ın atlayışına uygun bir kavisle salladı ancak ilk atışı şaşırtıcı biçimde kocaman hedefi ıskaladı. Süleyman sidire yakın bir yerde gürültüyle duvara çarptı, bir kolu semaveri önüne katıp yere düşürdü. Kahve kalın siyah bir dalga halinde yere yayıldı. Süleyman'ın yıllar yılı ince takılar yapmaktan ustalaşmış elleri bantla eski semaverin arkasına yapıştırılmış bir tabancayı kaptı. Süleyman nişan almak üzere dev gibi vücudunu döndürürken Arap'ın gözlerindeki ölüm saçan öfke Evad'ın dikkatinden kaçmadı. Süleyman'ın otomatik tabancası kendisine nişan almadan bir saniye önce Lurbut ateş etti. Mermi adamın vücuduna saplandı, isabet ettiği yerdeki yağlar şok dalgaları halinde dalgalandı. Süleyman'ın kolu atıştan ötürü havaya kalkınca ufak Beretta elinden yuvarlanmıştı. Lurbut tekrar ateş etti. Süleyman'ın gözlerindeki öldürücü ışık solmaya başladı. Lurbut masanın etrafından dolaştı, tabancasını Arap'ın başına doğrulttu. Rus boş olan eliyle ceketinin iç cebinden ufak bir şişe çıkardı. Kalaylı şişenin kapağını açıp ölmekte olan Müslüman'ın yanında diz çöktü. Son bir düşünce Süleyman el-Aziz Süleyman. Lurbut yapışkan kırmızı sıvıyı Süleyman'ın üzerine dökerken Allah'la vücudun domuz kanıyla kaplanmış olarak tanışacaksın. Süleyman kutsal bir şeye karşı yapılan bu son derece büyük saygısızlık karşısında aykırmak için ağzını açınca Lurbut açılan ağızdan aşağı bir el daha ateş etti. Ölmüş olan Müslüman'ın kanı ofisin taş zemininde domuzun pis kanına karıştı. Lurbut tabancasını yine kılıfına koyarken ilk kez odada havada asılı kalmış yoğun barut dumanına dikkat etti. Oda duman kokuyordu ama Lurbut o kokunun altında Süleyman'ın kanının ve boşalan bağırsaklarının kokusunu aldı. Dükkanın ön kapısına geldiğinde duraladı. Sokakta çoğu kahvehanelere ve nargilelerine dönen yaşlı adamlar olmak üzere birkaç kişi vardı. Dükkanın kalın taş duvarları susturuculu Takarov'un duyulması olası sesini boğmuştu. Lurbut dükkandan uzaklaşıp yapabileceği en iyi şey olduğu için kalabalığın arasına karıştı. 10 dakika sonra çarşıdan çıkmış taksi aramaktaydı. Silahı imha edip Hawaii'ye yapacağı uçuş için havaalanına yetişmesine 2 saat vardı. Beyaz Saray. Mercer'ın yaptığı açıklamaların ardından oval ofis şaşkın bir sessizliğe bürünmüştü. Mercer odadakilerin yüz ifadelerinin önce hayretten kafa karışıklığına, ondan da kuşkuya dönüşmesini izledi. Paul Barnes, Rusya'nın alanlarla ilgisi olduğunu düşünmenizin nedeni nedir diyerek sessizliği bozdu. Doktor Talbot'u takip eden katilin bir zamanlar KGB bünyesinde çalışmış olmasının hiçbir anlamı olamaz. Mercer biraz önce CIA direktörünün nasırına bastığının farkındaydı. Tish Talbot, Ocean Seeker'dan kurtarıldıktan sonra kurtarıcılarının Rusça konuştuklarını duyduğunu söyledi. Barnes odadakilere göz gezdirerek, ''Tanrım'' dedi, ''onun kendisini kaybetmiş halde gemiden denize uçtuğunu söylemiştiniz. Ne duyduğunu Tanrı bilir, o anda yarı ölüymüş.'' Mercer sakin bir sesle, ''Sam Peter'ın cennetin kapısında yaptığı mülakatta Rusça konuştuğunu sanmıyorum Bay Barnes.'' diye yanıt verdi. ''Benim dayandığım gerçek de bu değil zaten. Miami'de bir arkadaşım deniz hukukunda uzmandır. Ondan September Laurel'ın sahibi olan Ocean Freight and Cargo'yu araştırmasını istedim. Şirketin KGB'nin paravanı olduğunu öğrendi.'' Duyduklarına inanamayan Henna, Solman'ın sizin istediğiniz tüm bilgileri teslim etmesi için mahkeme emri çıkarttırdım dedi. O bilgileri FBI'dan saklamış. David Solman'ı tanısaydınız şaşırmazdınız. O da Paris'teki bir fırının ekmekleri kadar sert kabukludur. Ancak deniz ticareti söz konusu olduğunda ayaklı bir ansiklopedidir ve sözleri mutlak gerçektir. Paul Barnes kuşkuyla, şimdilik onun KGB hakkında söylediğine inanacaksak dedi, ya sizin o denizaltı ile ilgili düşünceleriniz? Kanıtın ilk parçası hakikaten yalnızca basit bir tüme varım. Haberlere göre donanma ve sahil güvenlik ekipleri eminim dünyadaki en gelişmiş teçhizattan yararlanarak bölgede ortaklaşa arama çalışmalarını gerçekleştirmişler. Buna rağmen kazadan sağ kurtulan birilerini bulmayı başaramamışlar. Ocean Seeker'ın bilinen son pozisyonu geminin elektronik yer saptama sistemi iletimiyle gayet güzel belgelenmiş. Fakat aramalarda suyun üzerindeki yağ tabakasıyla birkaç döküntüden başka bir şey bulunamamış. Derken aradan iki gün geçtikten sonra September Laurel çıka gelip araştırmaya yardım etmiş ve mucize kabilinden Tish'i bulmuş. Ocean Seeker havaya uçtuğunda ondan 150 kilometre uzakta olan Shelep, sahil güvenlikle donanmanın beceremediği şeyi becermiş. Ben bunu yutmam. O zaman hava muhalefeti yoktu, ne sis vardı ne de fırtına. Amiral Morrison, o konuda yanılıyorsunuz Doktor Mercer diye araya girdi. Korkunç miktarda yüzeysel sis vardı ve başkanın emri uyarınca yüzey tarama gemisi gönderilmediği için yalnızca havadan arama yapmaya mahkumduk. Sis olsa da uçaklarınızın onu neden gözden kaçırdığının mantıklı bir sebebi olup olmadığını bana dürüstçe söyler misiniz amiral? Genelkurmay başkanı cevap vermeden önce bir elini koca kafasındaki kıvırcık saçlarda dolaştırdı. Eğer Doktor Talbot orada olsaydı benim çocuklarım onu bulurlardı. Sahil güvenlik veya donanma tarafından bulunamamış olmasının mantıklı bir nedeni olmadığı için ben de mantıksız bir sebep aradım. Bu mantıksızlığa uyan tek şey beyler o denizaltı. Morrison başkana döndü. Bu kulağa mantıklı geliyor efendim. Orada bir denizaltının bulunması bizim de onun varlığından kesinlikle haberdar olmamamız mümkün. Arama uçaklarının hiçbiri kazazedelerin aranmasında yüzer sonar cihazları ya da akustik aygıtlardan faydalanmadı. Denizaltı denizin dibine oturup bizim çabalarımızı dinlemiş olabilir. Başkan başıyla onayladı. Elinizde başka ne kanıt var Doktor Mercer? Dave Solman'dan Ocean Freight and Cargo ile ilgili başka bir şey öğrenemediğim için ilk elden bir araştırma yapmam gerektiğini biliyordum. O nedenle de Tish ile birlikte onların New York'taki ofislerine girdik. Dikenden ne buldunuz diye sordu. Öncelikle başkan yardımcısının ofisinde içinde tek bir balık olan büyük bir akvaryum buldum.
Yani...
OFNC'de gemilerine ay ve çiçek adları vermek ve gemilerin bacalarına bu çiçeklerin resmini yaptırmak gibi bir uygulama var. Tish kendisini kurtaran geminin bacasında arma gördüğünü hatırlıyor. Sarı bir noktanın etrafını saran siyah bir daire. Ancak September Laurel'daki işaret bir demet defne. Tish'in hatırladığı o karakteristik resim bana bir zamanlar Fransa'da yakaladığım, oltayla avlandığında direnen bir balığı anımsattı.
Bağlantı nedir?
Balığın adı John Dory, yani dülger balığı ve o ofisteki akvaryum o balığın mükemmel bir örneğini barındırıyordu.
Barnes bu şimdiye kadar duyduğum en sudan bağlantı diye yorumda bulundu.
Bir çekmecede şirkete ait gemilerin mülkiyet belgeleriyle birlikte bir dosya etiketi bulmamış olsaydım ben de sizinle aynı görüşü paylaşırdım. Etiketin üzerinde John Dory yazılıydı. O zaman belgenin yanlış dosyalanmış olduğunu düşünmüştüm. Ama şirketin o isimde bir geminin sahibi olması, fakat onunla ilgili herhangi bir belgeyi saklamış olmamaları daha mantıklı geldi. DC'ye döndüğümde birlikte balığa çıktığım bir arkadaşımı aradım. O da bana balığın adını doğruladı. Bacanın üzerindeki arma ismin kaynağını belirtiyor ve adlarını balıklardan alan gemiler de sadece denizaltılardır.
Şaka ediyorsunuz herhalde.
Barnes kendi kendine miskince güldü. Mercer ayağa kalktı. Esir değil, konuk olduğumu söylemiştiniz Bay Başkan. Eğer bu doğruysa gitmek istiyorum. Anlatacaklarımı dinlemek istemiyorsanız burada kalıp açıklamaya çalışmak için bir neden görmüyorum. Geçtiğimiz birkaç gün içinde bana defalarca ateş edildi ve bunun sebebi toplumda kötü nam salmış olmam değildi. Ben tesadüfen bir şey keşfettim. Eğer siz beyler benim anlatacaklarımla ilgilenmiyorsanız ben gidiyorum.
Henna lütfen durun, Doktor Mercer dedi, bize New York'ta neler olduğunu anlatın.
Mercer onlara içeri gizlice nasıl girdiklerini, binayı koruyan silahlı muhafızları ve ofisle ilgili izlenimlerini anlattı. Ocean Freight and Cargo'nun arkasında çok kötü bir şey var ve şimdiye kadar tüm bulgular Rusları gösteriyor diye sözlerini bitirdi. Nedenini bilemiyorum.
Henna oturduğu yerde dönerek Bay Başkan dedi. Doktor Mercer ve Doktor Talbot oradan ayrıldıktan hemen sonra OFNC'ye birkaç ajan gönderdim. Olay yeri temizlenmişti. Ne ceset vardı ne de kan. Adamların binanın içinde tabancayla ateş edildiğini anladılar. Hava temizleyiciler barut kokusunu bastıramamış. Doktor Mercer'ın bildirdiklerini doğrulayamam fakat kesinlikle inkar da edemem.
Paul Barnes daha hoşgörülü bir ses tonuyla aklıma bir şey geldi diyerek konuşmaya katıldı. Ayrıntılarını hatırlayamıyorum. Ancak birkaç yıl önce masamdan Pensilvanyalı bir metalürji uzmanının raporu geçmişti. Doktor Mercer'ın 1954 yılındaki patlamayla ilgili tarif ettiği durumu anımsatıyordu. Bazı elementlerin örneklerini elde etmişti. Ne ad verildiğini hatırlamıyorum ama radyasyon ve deniz suyuyla alakalı bir şeydi.
Barnes'ın sessizliğe gömülmesinin ardından Amiral Morrison, ''Başka bir şey hatırlıyor musunuz?'' diye onu yüreklendirdi.
Barnes neden sonra ''Abraham Jacobs'' diye yanıtladı. ''Bilim adamının adı Abraham Jacobs'tu. Tanıştığımız konuyla ilgili bazı şeyler bildiğinden eminim.''
''Onu bulabilir misiniz?''
''Evet efendim.
Onun bu öğleden sonra ofisimde olmasını istiyorum.''
Başkanın sesindeki baskı odayı canlandırdı. Şimdi Hawaii'de ilk tahminlerimize oranla çok daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Eğer Doktor Mercer haklıysa bu iş Ohnişi'nin kişisel darbe planlarının ötesine kadar uzanıyor ve bir şekilde Rusları da kapsıyorsa sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum.
Ohnişi ve Rusların 1950'lerden beri bunları planlamış olmaları bana çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Dünyada bu tür bir tezgahın geçerli olamayacağı kadar çok şey değişti.
Bunları söyleyen Henna'ydı.
Mercer bu bir kazanç ittifakı olabilir diye topu deliğe soktu. Yeni koşulların oluşmasıyla kısa bir süre önce şekillenen bir şey olması mümkün.
Başkan bu mantıklı diye aynı görüşte olduğunu bildirdi. Ama şu Dr. Jacobs'la irtibata geçmeliyiz. Umarım buradaki sorunun tam olarak ne olduğunu o bize anlatabilir.
Henna kırıcı bir tavırla, Hawaii'nin muhtemelen Amerika'dan ayrılmasından başka bir şey mi demek istiyorsunuz dedi. Başkan ona acı bir bakış attı.
Mercer bir talepte bulunabilir miyim Bay Başkan diye sordu.
Evet Dr. Mercer, nedir o?
Belirli bir zaman sınırlaması altında çalıştığımız kanısındayım. Ohnişi ve Ruslar bir şekilde onlardan haberdar olduğumuzu öğrenmişlerdir. Benim New York'taki faaliyetim büyük bir olasılıkla onların harekete geçme tarihlerini öne almalarına yol açmış olabilir. İçimden bir ses Hawaii'deki durumun gerçekten çok yakında kritik bir hal alacağını söylüyor.
Ne isteyeceğinizi biliyorum ve o konuyla ilgilenildi bile. Kitty Hawk ve amfibik saldırı gemisi Incheon Hawaii'nin 480 kilometre açıklarında alarma geçirildi.
İyi fikir efendim ama benim isteğim bu değildi. Bence neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi öğrenebilmek için Ocean Seeker'ın battığı bölgede bir dizi kızılötesi fotoğraf çekilmeli.
Başkan ayağının dibindeki evrak çantasını karıştıran Paul Barnes'a baktı.
Bir bakalım, 13 saat sonra Kuzey Pasifik'te KH-11 alçak uçuş yapacak. O kuşta uygun kameralar var ve rotasının Hawaii'nin kuzeyinden geçmesi pek zor olmaz.
Mercer 13 saat çok geç dedi.
Ne öneriyorsunuz?
Ya bir SR-1 Blackbird ya da sözüm ona hiç kimsenin bilmediği hava kuvvetlerinin süper casus uçaklarından birini.
Paul...
Edwards'da bir SR-1 Wraith var. Ancak havalanması için onayınıza ihtiyacım olacak.
Tamamdır.
Fotoğrafların elimize geçmesi ne kadar sürer?
Wraith Match 6 ile yaklaşık 1,5 saat içinde oraya gidip dönebilir.
Dipnot.
Avusturyalı fizikçi Ernst Mach'in adına atfen bir nesnenin ses hızına oranla hızını gösteren sayı. Filmin işleme tabi tutulması ve buraya aktarılması için de yarım saat lazım.
Başkan Doktor Mercer, bunların hiçbirini duymadığınızı hatırlatmama gerek yok herhalde diye tembih etti.
Mercer, affedersiniz efendim deyip gülümsedi. Dinlemiyordu, bir şey mi dediniz?
Çok güzel, hepimizin yapacak işleri var beyler.
Grup kapıya yöneldi.
Hepinizin 2 saat sonra burada toplanmasını istiyorum. Doktor Mercer, eğer buradan ayrılacaksanız sekreterimden geçici bir giriş kartı isteyin.
İsterim. Bayan Craig'le konuşan Mercer, Tish'in Beyaz Saray'ın konuk odalarından birinde uyuduğunu öğrendi. Onun yokluğunda uyanması ihtimaline karşı kısa bir not yazıp Beyaz Saray'dan ayrıldı ve Pensilvanya Caddesi yakınlarında bir taksi çevirdi. 20 dakika sonra evdeydi. Çabucak alınan bir duş ve ondan daha da çabuk içilen bir biranın ardından çalışma odasına giderek mavimsi şans taşına dokundu ve masasının başına geçti. Bir numara çevirdi ve telefon 2 kere çaldıktan sonra açıldı.
Carnegie Mellon Üniversitesi Jeoloji Bölümü.
Doktor Jacobs'la konuşmak istiyorum.
1 dakika.
Yaklaşık 10 dakika sonra hatta yine aynı ses duyuldu.
Üzgünüm, Doktor Jacobs dersteymiş.
Mercer sesinin elinden geldiğince dik çıkmasına çalışarak,
ben Doktor Jacobs'ın araştırmalarına destek veren Hiller Vakfı'ndan Vice Andrews dedi.
Doktor Jacobs'ın başı cidden dertte ve muhtemelen ödeneğini kaybedecek. Onunla derhal konuşmam şart.
Anlıyorum, lütfen ayrılmayın.
1 dakika sonra daha olgun bir ses konuştu.
Ödeneğim Cochrane Steel'den geldiği için kim olduğunuzu bilmiyorum ama ilgimi çektiniz.
Selam Abe, ben Philip Mercer.
Tahmin etmeliydim.
Abraham Jacobs bir kahkaha attı.
Mercer, odama geçmem için bana 1 dakika izin ver. Asistanımın bazı arkadaşlarımın kalitelerinin ne kadar düşük olduğunu öğrenmesini istemem.
Birkaç saniye sonra Abe Jacobs yine hattaydı ve asistanı bekleme odasındaki paralel telefonu kapatmıştı.
Aramanın şerefini neye borçluyum? Bu arada beni o sınıftan uzaklaştırdığın için de teşekkür ederim. Penn State'de ders verdiğim senin ve senin sınıfından daha büyük bir geri zekalılar grubu bunlar.
Abe Jacobs, Penn State'de master yaparken Mercer'ın akademik danışmanlığını yapmıştı ve Mercer okul yıllarından beri profesörünün tavsiyelerini almaya devam ediyordu. Artık birbirlerini nadiren görseler de akıl hocası öğretmenle yıldız öğrenci arasındaki sağlam bağ gevşememişti.
Abe, biraz önce senin adının geçtiği bir toplantıdaydım.
Carnegie Mellon'un etik kurulunda olduğunu söyleme bana.
Abe, karının senin kayışını ancak sınıflarında ve laboratuvarında gezinebileceğin kadar uzun bıraktığını ikimiz de biliyoruz.
Çok doğru.
Şey, bu gece akşam yemeğinde evde olamayacağın için biraz şaşırabilir. Birkaç yıl önce CIA'ya bir araştırma raporu göndermişsin.
Orada dur bakalım Mercer, bunu nereden öğrendin? O bilgiler son derece gizliydi.
CIA Başkanı Paul Barnes söyledi.
Ha?
CIA şu anda seni arıyor ve bulmaları 1-2 saatlerini alır. Senin jeolog değil de metalürji uzmanı olduğunu sanıyorlar. Hem onlardan önce davranmak hem de Barnes'a bir alçak gönüllülük dersi vermek istedim. Raporunun konusuyla ilintili belgelerle birlikte en kısa sürede Washington'da olmanı istiyorlar.
Nedir bütün bunlar? Aslında sadece kuramsal bir belgeydi. 20 yıllık bir geliştirme yapılmadan keşfim gerçekleştirilemez.
Birilerinin geliştirme çabalarını başlatmış olabileceğini söyleyelim. Pittsburgh Havaalanı'nın genel havacılık kontuvarına git. Seni buraya getirmek üzere kiralık bir uçak ayarlayacağım.
Anlamıyorum. Nasıl olur da?
Mercer onun sözünü kesti. Bu akşam Beyaz Saray'a giderken yolda anlatacağım. Bağlantıyı kesip havaalanındaki genel havacılığı aradı. Abe için bir uçak ve pilot sağlamak 2 kredi kartının limitlerine mal olmuştu. Ama Mercer bunu kafasına takmamıştı. Devletin kendisine olan borçlarının çetelesini tutuyordu ve kiraladığı Lear'ın fiyatı kurşunlarla delik deşik olmuş, Jaguar'ının tamir masraflarının yanına bile yaklaşamazdı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 179.